Ayrım 11.
Sayfa 170. Aksi halde romansın söylenişi yalnız başarısız değil, çirkin, hatta müstehcen görülebilirdi. İfade edilen o korkunç ihtirasın insanda tiksinti uyandırmaması mümkün değildi. Halbuki ham gerçek ve alabildiğine bir saflık durumu kurtarıyordu. Belchenov bu romansı her zaman başarıyla okuduğunu hatırlıyordu. Glinka'nın okuyuş tarzını benimsemişti. Fakat bu defa daha ilk notadan, ilk kelimeden tam bir ilham ve heyecanın ruhunu kamçıladığını hissetti. Bu sesine de aksetti. Şarkının her kelimesinde kuvveti, cüreti bir kat daha katmerlenen, korkunç duygu bütün çıplaklığıyla ortaya seriliyordu. Parlayan bakışını Nadia'ya çevirerek romansın son kıtasını okudu. Artık gözlerine daha cesaretle bakıyor, dudaklarımı yaklaştırıyorum, dinlemeye halim kalmadı. Seni öpmek istiyorum, öpmek, öpmek, öpmek istiyorum seni, öpmek, öpmek. Bunları söylerken bütün varlığından gerçek bir ihtiras taşıyordu. Nadia adeta korkuyla ürperdi, hatta biraz geriledi. Yanakları alevlendi, mahcup, ürkek bir ifadeyle kaplanan yüzünde Belchenov bir an gelip kaybolan bir karşılık sezdi. Kızların hepsi adeta büyülenmiş gibi şaşkın bir haldeydi. Onlara göre bu şekilde şarkı söylenmezdi, söylemek ayıptı. Bununla beraber alevlenmiş yüzlerde, parlayan gözlerde sanki bir şeyler bekleyen bir ifade vardı. Bu yüzler içinde o anda fevkalade güzelleşen Katerina Fedoseyevna'nın yüzü Belchenov'un bilhassa dikkatini çekti. İhtiyar Zahlebi'nin biraz şaşkın. "Amma romansmış," diye mırıldandı. "Yalnız şey, biraz kuvvetli değil mi? Güzel ama çok taşkın." Madame Zahlebinina da "kuvvetli" diye bir şeyler söylemek istedi. Fakat Pavel Pavlovich sözünü yarım bıraktı. Yerinden deli gibi fırlayarak Nadia'nın eline yapıştı. Belchenov'dan öteye çekti. Sonra Belchenov'a yaklaştı, şaşkın şaşkın bakarak titreyen dudaklarıyla güçlükle "Bir dakika efendim," diye kekeledi. Bir dakika daha geçerse bu adamın büsbütün manasız bir harekette bulunacağını anlayan Belchenov yerinden kalktı, koluna girdi. Umumi şaşkınlığa aldırmadan onu taraçaya götürdü, oradan artık iyice kararan bahçeye indiler. Pavel Pavlovich, "Benimle hemen şu dakikada buradan gitmeniz gerektiğini anlıyor musunuz?" dedi. "Hayır, anlamıyorum." Pavel Pavlovich hep o kendinden geçmiş halle ve fısıltılı sesle "Hatırlar mısınız?" diye devam etti. "Benden o gün her şeyi söylememi istemiştiniz. Apaçık son söz istemiştiniz. Hatırlıyorsunuz değil mi? Artık bu sözü söylememin zamanı geldi. Gidelim." Belchenov bir an düşündü, yeniden Pavel Pavlovich'e baktı, sonra razı oldu. Bu ani gitme kararı ev sahiplerini endişelendirdi. Kızlar fena halde üzüldüler. Madame Zahlebinina sitemle, "Bari birer çay daha içseydiniz," diye inledi. İhtiyar Zahlebin'in Pavel Pavlovich'e sert, azarlayan bir sesle, "Ne oldu sana yahu?" dedi. "Telaşın ne?" Kızlar, "Peki ama Alexey Ivanovich'i niçin götürüyorsunuz Pavel Pavlovich?" diye bir yandan sızlanıyor, bir yandan hırçın bakışlarıyla ona hiddetlerini gösteriyorlardı. Hele Nadia öyle nefretle baktı ki Pavel Pavlovich olduğu yerde büzüldü ama yine de teslim olmadı. Belchenov ev sahiplerinin elini sıkıp karısıyla kızlarını ve bilhassa Katerina Fedoseyevna'yı, ki bu hal oradakilerin gözünden kaçmadı, selamladı. "Allah razı olsun Pavel Pavlovich'ten, bana az kalsın kaçırabileceğim önemli bir işi hatırlattı." Zahlebin'in manalı bir sesle, "Geldiğiniz için teşekkür eder, her zaman hepimiz tekrar bekleriz," dedi. Karısı da duygulanmıştı. "Çok çok memnun oluruz." Pavel Pavlovich'le arabaya binerken taraçadan birçok ses, "Yine gelin Alexey Ivanovich, yine bekleriz," diye onu uğurluyordu. Hatta Belchenov diğerlerinden daha yavaş çıkan bir sesin, "Tekrar gelin canım Alexey Ivanovich," dediğini duydu ve "Bu da kırmızı saçlı," diye düşündü. 13. Hangi taraf ağır bastı? Kırmızı saçlı kızı düşünebiliyordu ama içi öfke, pişmanlık doluydu. Bu kadar hoş, eğlenceli geçirdiği o gün bile içinde sıkıntı eksik olmamıştı. Şarkı okumaya hazırlandığı sırada sıkıntısı onu boğacak hale gelmişti. Belki o derece kendini vererek okuması da bu yüzdendi. Kendi kendini azarlamaya başladı. "Nasıl oldu da bu kadar küçüldüm, her şeyi unutabildim?" Fakat hemen durdu. Sızlanmayı da kendine yakıştıramıyordu. hıncını başkasından çıkarmak daha tatlıydı. Arabada yanında sessizce oturan Pavel Pavlovich'e yan yan bakarak nefretle "Ahmak!" diye fısıldadı. Pavel Pavlovich ısrarla susuyordu. Belki içinde bir şeyler birikiyor, adam akıllı hazırlanıyordu. Arada bir sinirli bir hareketle şapkasını çıkararak mendiliyle alnındaki teri siliyordu. Belçininov için için kızıyordu, terliyor. Pavel Pavlovich sadece bir kere konuşarak arabacıya havada fırtına olup olmadığını sordu. Hem de ne fırtına, neredeyse patlar. Hava bütün gün kurşun gibiydi zaten. Gerçekten gök kararıyor, uzaktan uzağa şimşekler çakıyordu. Şehre saat 10:30'da geldiler. Eve yaklaşırken Pavel Pavlovich Velchaninov'a dönerek nazik bir tavırla "Ben de size geliyorum," dedi. "Anlıyorum ama şimdiden söyleyeyim, çok rahatsızım. Fazla oturacak değilim." İçeri girerlerken Pavel Pavlovich bir aralık kapıcının kulübesine Mavra'ya uğradı. Velchaninov'a yetişerek odaya girdikleri zaman öteki sert bir sesle "Ne işiniz vardı orada?" diye sordu. "Hiç şey, arabacı için. Maksadınız içmekse müsaade etmeyeceğimi bilin." Cevap yoktu. Velchaninov mumları yaktı. Pavel Pavlovich hemen koltuğa oturdu. Velchaninov asık suratla karşısında durdu. Hiddetini tutmaya çalışıyordu. "Ben de size son sözümü söylemeyi vaat etmiştim. O da şu. Elimi vicdanıma koyarak aramızda her şeyin karşılıklı olarak bittiği kanaatine varıyorum. Böylece konuşacağımız bir mevzu da kalmamış oluyor. Siz evinize gitseniz, ben de kapımı kapatsam çok iyi olacak zannederim." Pavel Pavlovich tabii olmayan bir tatlılıkla "Uzlaşalım Alexey Ivanovich," dedi. "Uzlaşalım mı?" Velchaninov pek şaşırmıştı. Tuhaf doğrusu. Ne uzlaşmasıymış bu? Aa, yoksa demin bana açmayı vaat ettiğiniz son söz bu muydu? Ta kendisi. Velchaninov gururla. "Uzlaşacak bir şeyimiz yok ki," dedi. "Biz sizinle çoktan uzlaştık." Pavel Pavlovich parmaklarını kenetlemiş, ellerini önünde tuhaf bir şekilde tutarak duruyordu. "Öyle mi sanıyorsunuz?" Velchaninov cevap vermedi, odada gezinmeye başladı. Kalbinde bir ses boyuna "Liza mı, Liza mı?" diye tekrarlıyordu. Oldukça uzun süren bir sessizlikten sonra somurtarak "Peki nasıl bir uzlaşma istiyorsunuz?" diye sordu. Velchaninov odada gezinmesini gözleriyle takip eden Pavel Pavlovich ellerini hep öyle önünde tutarak yalvaran bir sesle adeta fısıltı halinde "Bir daha oraya gitmeyin," dedi. Yerinde doğruldu. "Ne? Sade bu mu?" Velchaninov öfkeyle güldü. "Doğrusu bütün gün beni hayretten hayrete düşürdünüz." Söze alaylı bir ifadeyle başladığı halde yüzü ansızın değişiverdi, samimi, mahzun bir sesle. "Beni dinleyin," dedi. "Hayatımda bugünkü kadar alçaldığımı bilmiyorum. İlkin sizinle birlikte gelmeyi kabul etmem, sonra orada olup bitenler, küçük zavallı haller bunlar. Kendimi kirlettim, aşağılattım, unuttum ki, neyse." Sonra tekrar toplanarak devam etti. "Bugün beni sinirli, hasta halimle yakaladınız. Hoş, kendimi haklı göstermeye lüzum yok ya. Oraya bir daha gitmeyeceğim ve size yemin ederim ki orada beslediğim en ufak bir gayem de yok." "Sahi mi, sahi mi?" Pavel Pavlovich sevinç heyecanını gizlemeden bağırdı. Velchaninov ona küçümseyerek baktı, gene dolaşmaya başladı, sonunda dayanamadı. "Galiba ile mesut olmaya niyet ettiniz." Pavel Pavlovich sessizce ve saflıkla "Evet" cevabını verdi. Velchaninov "Paskal'ın biri, kötülüğü de sırf hımbıllığından ama bundan bana ne?" diye düşündü. "Gene de ondan nefret etmekten kendimi alamıyorum. Halbuki değer mi?" Pavel Pavlovich zavallı, mütevekkil bir gülümsemeyle kendi kendisini alaya alarak "Ben bir ebedi kocayım," dedi. "Bu sözü sizden çoktandır orada bizimle oturduğunuz zaman duymuştum. Alexey Ivanovich, o yıla ait sözlerinizden zaten pek çoğu hatırımda kalmıştır. Geçen defa ebedi koca sözü geçer geçmez hatırladım." Elimde şampanya şişesi ve iki kadehli Mavra girdi. "Kusura bakmayın Alexey Ivanovich, bilirsiniz ki bunsuz yapamam. Bunu küstahlığıma vermeyin. Bana bir yabancı, size layık olmayan gibi gözüyle bakmayın." Velchaninov tiksintiyle "Öyle" diye kabul etti. "Yalnız şunu bilin ki kendimi hiç iyi hissetmiyorum." Pavel Pavlovich telaşlandı. "Hemen şimdi bir dakikalık. Tek bir kadehçik, zira boğazım..." Kadehini hırsla, nefes almadan dikledi, sonra Velchaninov'a adeta şefkatle bakarak oturdu. Mavra işini bitirip çıktı. Velchaninov kendi kendine iğrenç şey diye mırıldandı. İyice canlanan Pavel Pavlovich birdenbire neşeyle hep o arkadaşları dedi. Ne? Ne dediniz? Ha siz hala o meseleden. Evet, hep arkadaşları yüzünden. Tabii gençlik de var. Naz mı? Naz. Bu da hoş ama onu bize götürünce kulu kölesi olacağım. Muhiti kendisine gösterilen saygıyı görünce o da kökünden değişecek. Belçenov yüzünü ekşiterek paltosunun cebinde duran bilezik mahsasını yokladı. İçinden şu bileziği vermeliyim düşüncesi geçti. Pavel Pavlovich sır verir gibi bir halle, adeta dokunaklı bir sesle devam etti. Mesut olmaya niyet ettiğimi söylüyorsunuz. Benim evlenmem lazım Alexey Ivanovich, yoksa halim dumandır. Görüyorsunuz ya, şişeyi gösterdi. Hem bu, felaketlerimin yüzde biri. Evlenmeden, bir yere bağlanmadan yapamam ben. Beni ancak bu inanç diriltebilir. Anladık ama bunlardan bana ne diye bahsediyorsunuz. Bahçenin o durumu öyle garip buluyordu ki gülmesini güç tutuyordu ansızın. Ya beni oraya ne diye sürüklediğinizi söylesenize diye bağırdı. Bana ne ihtiyacınız vardı? Pavel Pavlovich bozulur gibi oldu. Denemek için. Neyi denemek istiyordunuz? Tesirinizi. Bir haftadır aklımı kurcalıyor Alexey Ivanovich, gitgide daha çok bozularak. Dün size rastladım, yeniden aklıma geldi. Kızcağızı şimdiye kadar yabancı, yani benden başka bir erkekle beraber görmedim. Manasız bir düşünce, bunu şimdi kendim de anlıyorum boşuna ama huyum kurusun, merakımı yenemedim. Birdenbire başını kaldırdı, kızardı. Belçenov şaşkınlık içinde duruyordu. Acaba doğru mu söylüyor diye düşündü. Sonra dedi. Pavel Pavlovich tatlı, kurnaz bir gülümsemeyle. Hepsi sevimli bir çocukluk diye devam etti. Hep o arkadaşları. Size karşı eşekliğimi affedin Alexey Ivanovich. Bir daha tekrarlayacak değilim. Zaten bir daha böyle şey olmayacak. Belçenov gülümsedi. Beni de bir daha orada görecek değiller. Aşağı yukarı bunu kastetmiştim. Belçenov bu sözleri yadırgadı asabiyetle. Dünyada bir ben yokum diye söylendi. Pavel Pavlovich yeniden kızardı. Bunu duymak beni çok üzdü Alexey Ivanovich. Nadejda Fedoseyevna'ya büyük hürmetim olduğuna inanınız. Affedersiniz, özür dilerim. Bunu demek istemedim. Yalnız bazı vasıflarımı bu derece büyütmeniz ve bana bu kadar samimiyetle güvenmeniz tuhafıma gidiyor. Olanlardan sonra size güvenim bir kat daha arttı. Şu halde şimdi bile beni fevkalade asil bir adam sayıyorsunuz, öyle mi? Başka zaman olsa Velchaninov sorusunun saflığından ürkerdi. Pavel Pavlovich gözlerini yere indirdi. Benim için her zaman öylesiniz. Tabii şüphesiz, o manada söylemek istemedim. Demek istedim ki şu veya bu menfi düşünceye rağmen tecessüsünün korkunçluğunu bütün açıklığıyla hissettiği halde Velchaninov ya Petersburg'a gelirken diye sormaktan kendini alamadı. Petersburg'a gelirken de sizi son derece asil bir insan biliyordum. Size daima hürmetim vardı Alexey Ivanovich. Pavel Pavlovich gözlerini kaldırmış, doğruca, artık hiç bozulmadan hasmının gözlerinin içine bakıyordu. Belçenov ansızın ürktü. Bir hadise çıkmasını yahut bilhassa çanak tuttuğu için hududu aşıvermelerini istemiyordu. Pavel Pavlovich karar vermiş gibi, ''Sizi seviyordum Alexey Ivanovich'' dedi. ''T'de geçirdiğiniz yılın her gününde sevdim.'' Farkına varmadınız. Sesinin titreyişi Velchaninov'u iyice korkuttu. ''Size göre küçüklüğümü fark etmeye çalıştım. Belki de buna lüzum yoktu. Bu 9 yıl içinde de aklımdan çıkmadınız. Çünkü hayatımla sizinle birlikte geçirdiğimiz yıl gibisini yaşamamıştım.'' Pavel Pavlovich'in gözlerinde tuhaf parıltılar peydah oldu. Sözlerinizin, vecizelerinizin, fikirlerinizin çoğu ezberimdeydi. Sizi daima iyiliğe karşı hassas, okumuş, tam manasıyla aydın, yüksek fikir sahibi bir adam olarak hatırlıyordum. Büyük fikirler, büyük zekalardan, daha çok büyük hislerden doğar. Bunu siz söylemiştiniz. Siz belki unuttunuz ama benim kafama yerleşti. Sizi daima büyük hislere sahip bir insan bilir, bunun için inanırdım, her şeye rağmen. Birdenbire çenesi titredi. Velchaninov adam akıllı korktu. Tahmin etmediği bu konuşma tarzına ne pahasına olursa olsun son vermek lazımdı. Kızardı hırçın bir sabırsızlıkla. "Rica ederim yeter artık Pavel Pavlovich," diye mırıldandı. Sonra birdenbire sesini yükselterek, "Hem ne diye hasta, sinirli, bir sayıklaması eksik bir adama sırnaşıp onu bu karanlık yola sürüklüyorsunuz. Çünkü söylediklerinizin hepsi hayal, yalan, edep dışı, gayri tabi şeyler. Hepsi aşırı bir taşkınlık mahsulü. En önemlisi, en ayıbı da bu zaten. Bunların hepsi saçma. İkimiz de düşük ahlaklı, iğrenç yeraltı insanlarıyız. İster misiniz? İster misiniz sizi hemen sevmek şöyle dursun, benden bütün gücünüzle nefret ettiğinizi, farkına varmadan yalan söylediğinizi ispat edeyim. Beni alıp oraya götürmeniz hiç de nişanlınızı denemek gibi gülünç bir maksada dayanmıyor. Aklına gelen şeye bak, dün beni görünce hırslandınız. Onu bana gösterip şunu görüyor musun benim olacak, hadi bir daha dene bakalım demek için oraya götürdünüz. Böylece beni tahrik ettiniz. Belki bunu bilmiyordunuz ama öyleydi, hisleriniz buydu. Bana karşı nefret duymasanız böyle bir tahrike kalkışmazdınız. Siz benden nefret ediyordunuz. Belçenenov bunları bağıra bağıra söylüyor, kendisini Pavel Pavlovich'le bu tarzda konuşarak küçük düşürdüğüne üzülüyor, kahroluyordu. Öteki birdenbire karar vermiş bir halle, çabuk çabuk fısıltılı bir sesle, "Sizinle barışmak isterdim Alexey Ivanovich," dedi. Çenesi yeniden titremeye başladı. Belçenenov'u çılgınca bir hiddet sardı. Ömründe karşılaşmadığı bir hakarete uğramış gibiydi. Avaz avaz, "Tekrar ediyorum," diye haykırdı. Hasta, sinirli bir adama bu halinden faydalanarak ağzından laf almak için asılıyorsunuz. Biz, evet biz ayrı alemlerin insanlarıyız ve aramızda kazılı bir mezar var. Pavel Pavlovich sarardı. Ne malum, o mezarın benim de şuramda olmadığını nereden biliyorsunuz? Belçeninov'a doğru atılarak gülünç, fakat acıklı bir hareketle yumruğunu kalbinin üzerine vurdu. Burada bir mezarcık var. Birimiz bir, ötekimiz öbür ucundayız. Yalnız benimki sizinkinden daha ağır, daha ağır, daha ağır. Sayıklar gibi fısıldamaya, göğsünü yumruklamaya devam ediyordu. Birdenbire ortalığı çınlatan zil sesi duyuldu. Ses ikisini de kendine getirdi. Adamın biri kapının zilini koparmaya azmetmiş gibi çalıyordu. Belçeninov şaşkınlıkla, "Bana gelenler böyle çalmaz," dedi. "Bana gelmediler ya." Kendine gelince bir anda eski Pavel Pavlovich olmuştu. Belçeninov kaşlarını çatarak kapıyı açmaya gitti. Dışarıdan genç, çınlayan, kendinden gayet emin bir ses duyuldu. "Yanılmıyorsam siz Bay Belçeninov'sunuz. Ne istiyorsunuz?" Çınlayan ses devam etti. "Trusotski adında bir zatın şu anda sizde olduğunu öğrenmiş bulunuyorum. Onunla muhakkak görüşmem lazım." Belçeninov'un en büyük arzusu bu kendini beğenmiş herifi tekmeyle merdivenden aşağı atmaktı. Gene de düşündü, yol vererek içeriye aldı. "Buyurun, işte Bay Trusotski." 14. Şaşenka ile Nadenka. Odaya çok genç, 19 yaşında, havaya dikili yüzü daha da küçük gösteren, kendinden emin, belki de güzel bir delikanlı girdi. Oldukça iyi giyinmişti yahut üstündeki kendisine yakışmış iyi duruyordu. Orta boyludan daha uzundu. Siyah, gür dağınık saçları, iri cesaretle bakan koyu gözleri vardı. Yalnız burnu fazlaca geniş, yukarıya kalkıktı. Bunlar olmasa yüzü tam manasıyla kusursuz güzellikteydi. Odaya azametli bir tavırla girdi. Tane tane, "Galiba Bay Trusotski ile görüşmek için bir fırsat çıkmış oluyor." Bay Trusotski ile görüşmenin kendisine ne şeref ne de zevk verdiğini, bunun sırf tesadüfün sağladığı bir fırsat olduğunu göstermek için fırsat kelimesini adeta hazla söylemişti. Belçeninov meseleyi kavramaya başladı. Pavel Pavlovich de bir şeyler seziyordu. Yüzü endişeli bir hal aldı. Bununla beraber istifini bozmadı ve karla, "Sizi tanımak şerefine nail olmadığım için görüşmemize lüzum bulunduğunu sanmıyorum," dedi. Delikanlı kendinden emin, öğüt verir bir tavırla, "Önce beni dinler, fikrinizi sonra söylersiniz," dedi. Kordona asılı uzun saplı bağ gözlüğünü açarak masadaki şampanya şişesini seyre daldı. Bunu tamamladıktan sonra gözlüğü kapadı, gene Pavel Pavlovich'e dönerek, "Alexander Lobov," dedi. "Neymiş o Alexander Lobov?" "Benim, duymadınız mı?" "Hayır." Hoş, nereden bileceksiniz? Size ait önemli bir iş için geldim. Müsaadenizle oturayım, yoruldum zira. Belçenino, buyurun oturun diye iskemle gösterdi ama delikanlı ondan önce oturmuştu. Göğsünde gittikçe artan ağrılara rağmen bu küçük arsız Velçeninov'u ilgilendirmişti. Çocukça güzel pembe yüzünde Nadia ile ufak bir benzerlik bulur gibi oldu. Delikanlı ihmalkar bir baş işaretiyle Pavel Pavlovich'e karşısındaki sandalyeyi göstererek ''Siz de oturun'' dedi. ''Zararı yok, ayakta dururum. Yorulursunuz. İsterseniz siz de kalabilirsiniz Bay Velçeninov. Zaten bir yere gideceğim yok, evimdeyim.'' Nasıl isterseniz, esasen bu bayla konuşmamızda sizin de bulunmanızı tercih ederim. Nadejda Fedosyevna bana lehinizde konuştu. Ya ne zaman becerdi bunu? Hemen sizden sonra. Ben de oradan geliyorum. Ayakta duran Pavel Pavlovich'e döndü. Koltukta yayılarak dişleri arasından "Size bir şey söyleyeyim Bay Trusotski" diye başladı. Biz, yani ben ve Nadejda Fedosyevna çoktandır birbirimizi seviyoruz, sözleşmiş bulunuyoruz. Birdenbire ortaya çıkıverdiniz. Sizi aradan çekilmenizi teklif etmeye geldim. Teklifimi kabul etmeye razı mısınız? Pavel Pavlovich birden sarsıldı, sarardı fakat dudaklarında hemen alaylı bir tebessüm belirdi. Hayır, hiç de böyle bir niyetim yok. Ya öyle mi? Delikanlı oturduğu koltukta kıpırdandı, ayak ayak üstüne attı. Pavel Pavlovich, ''Zaten kiminle konuştuğumu bile bilmiyorum.'' diye ilave etti. ''Hatta üzerinde konuşacağımız bir mevzu bulunmadığı kanaatindeyim.'' Bunu söyledikten sonra o da oturmaya lüzum gördü. Delikanlı hep o önem vermediğini gösteren tavırla konuşuyordu. ''Yorulacağınızı söylemiştim. Size demin adımın Lobov olduğunu, Nadejda Fedosyevna ile sözlü bulunduğumuzu bildirmiştim. Şu halde biraz önce yaptığınız gibi karşınızda kimin bulunduğunu bilmediğinizi iddia edemezsiniz. Aramızda konuşulacak bir mevzu olmadığını da söyleyemezsiniz. Beni bir anda bıraksanız bile arsızca sırnaştığınız Nadejda Fedosyevna meselesi var. Konuşmamız için bu bile kafi sebep sayılır.'' Bunları züppe bir tavırla, dişleri arasından süzerek, kelimeleri dilinin ucuyla geveleye geveleye söyledi. Hatta konuşurken tekrar saplı gözlüğünü açarak bir şeyi inceledi. Pavel Pavlovich hırslanmıştı.